Evet, herkese selamlar. X-Lab Podcast kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Sabancı topluluğu içerisinde yürütmekte olduğumuz bir gelişim programı olan X-Lab Tunes ile devam ediyor ve artık yakın zamanda burada eğitim süreci tamamlanıp bir sonraki aşama olan 6 hafta boyunca böyle ekiplerin kurulacak olduğu ve yeni iş modellerini hayata geçirmek için çalışacakları bir döneme doğru giriş yapıyoruz ve bir yandan da hem bu süreci desteklemek hem de inovasyon, girişimcilik, teknoloji alanında kendisini beslemek isteyen sevgili dinleyicilerimizle birbirinden değerli alanında uzman konuklarımızı buluşturuyoruz. Ve bugün de çok değerli bir konuğumuz var. Ayrıca benim için de özel bir konuk. Üniversiteden en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi sevgili Avni Güven. Avni, hoş geldin.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bana yer verdiğin için. Umarım dinleyenler için de faydalı, meyvesi bol olan bir sohbet olur.
Abi ondan yana hiç şüphem yok. Zaten dinleyicilerimiz bilirler yani. Buraya gelen kişilerin hepsinin belli bir yetkinlik düzeyinin üstünde olduğunu sık sık vurguluyoruz. Onlar da zaten görüyorlar. Benim şansım bu düzeydeki kişilerle bir şekilde dost olmak, hayatın yan yana getirmiş olması diyorum ve konuyu daha fazla da uzatmak istemiyorum. Çünkü bugün Avni ile beraber Web 3.0 odağında bazı konuları konuşacağız. En temelde İşte bu nedir konuları zaten pek çok yerde konuşuluyor, gündeme geliyor ama biraz onlara da yer verdikten sonra hem kurumlarda hem de girişimler tarafında iş modellerine bu yaklaşımlar nasıl uygulanabilir? Hangi sektörler ne şekilde ilerliyor? Nelere dikkat etmeliyiz? Hakkında böyle genel bir yorumlar aldığımız ve bize bu alanda da bir ışık tutabilecek bir sohbet yapıyor olacağız. Avni Avalabs'ta çalışıyor. Blockchain temelli oldukça büyük ve ülkemizden çıkmış olan çok da böyle başarılı bir girişim. Avni, istersen sen bir kendini tanıtarak bir bahset, eğitim durumun, işte buradaki kariyer patikan, neler yaptın, neler yapmayı seviyorsun, hobilerin neler, onun ardından da yavaş yavaş işin daha böyle teknik taraftaki sohbetlerine doğru geçiş yapalım.
Tabii öncelikle kendimden bahsedeyim. İsmim Avni, İTÜ İşletme Mühendisliği mezunuyum. Yaklaşık Avalabs'ta 15 aydır çalışıyorum, 16. ayımdayım. Nispeten yeni bir süre. Daha önce Merkez Bankası'nda bir tecrübem oldu. Blockchain'le nasıl tanıştığımı anlatayım sizlere. Blockchain'le 2017'nin başlarında Çin'de tanıştım. O zamanlar veri bilimine ilgimden dolayı yeni bir veri mimarisi teknolojisi, depolama teknolojisi olarak okudum. Daha sonra zaten herkes bu 2017-2018 dönemindeki yükselişle birlikte kriptodan, Bitcoin'den konuşur oldu. Herkes yatırım yapmaya çalıştı ya da yaptı, zarar etti vesaire.
Kısa yoldan zengin olmaya çalıştı.
Ya evet.
Hakikaten benim de denemişliğim var yani bu arada.
Aslında şöyle bakabiliriz. Kısa yoldan zengin değil de bu konjonktürde, bu ekonomik düzende insanlar yatırımlarını nasıl koruyabilir? Yani birikimlerinin üzerinden kazanç sağlayabilir. Bunları düşünürken aslında kriptoda alternatif ve biraz dinamik bir yatırım kaynağı. O yüzden bir kısmımızın kriptoya ilgisinin olması ya da bulaşmamış olması imkansız. Bunu böyle diyebiliriz. Sonra Türkiye'ye döndüm. Farklı sertifika programlarına katıldım blockchain üzerine. İşte BKM'nin yaptığı, blockchain Türkiye'nin yaptığı sertifika programlarına katıldım. Daha sonra farklı yurt dışında konferanslara ve konuşmalara gittim. Derken aslında biraz da ilginizle alakalı. Siz okuma yaptıkça, gündemi, sektörü, gelişmeleri takip ettikçe aslında güncel kalıyorsunuz. Biraz da iş sizde bitiyor. Mezun olduktan sonra işte Merkez Bankası tarafında, hatta mezun olurken tezimde Merkez Bankaları dijital paraları üzerineydi. Aslında kriptonun karşı tarafında, masanın karşı tarafında olan bir konu. Bir yandan okul, bir yandan kariyerimin başları derken kriptoya paralel gittim. Kendimi güncel tuttum ve çok koparmadım. Çünkü kripto öyle bir sektör ki 7/24 çok aktif, dinamik bir sektör. Haber akışı belki bir ayı size bir yıl gibi hissettirecek. Belki birkaç yıl gibi hissettirecek. Haber akışlarına, teknolojik gelişmelere şahit olabiliyorsunuz. Daha sonra Merkez Bankası'ndaki sürecimden sonra artık risk alabileceğim, kendimi geliştirebileceğim ve sektörel gelişmeyi daha yakından takip edebileceğim bir iş olsun istedim. O zamanlarda tabii ki Avalabs'a tamamen web sitesi üzerinden gelip açık pozisyon olan iş geliştirme uzmanı pozisyonuna başvurdum. Seçenek New York ya da remote'tu. Belki remote olarak şansım olurdum ve böylelikle temiz yıl Nisan ayında başlamış oldum. Şu an için her şey gayet güzel gidiyor. Neden Avalabs derseniz, kurucularımızdan birisi ve CEO'muz Emin Günsürer. Kendisi Türk-Amerikan bir bilim adamı. O yüzden hani Türkiye'de çok popüler sektördeki insanlardan birisidir. O yüzden Avalabs'ı bilmemek mümkün değildi. Avalabs'ı da öyle bilerek tercihen bir seçimdi benim için.
Abi yani kesinlikle zaten bu alana birazcık ilgisi olan herkesin aslında belki AVAX dersek bir ihtimal oradan böyle kalayabilirler. Sen aradaki o AVAX, AVALEPS ilişkisinde belki kısaca işte bahsedersin. Burada bir yandan şunu da merak ediyorum. AVALEPS kimin hangi problemini nasıl çözüyor? Çünkü blockchain temelli girişimleri anlamak halen daha pek çoğumuz için oldukça zorlu bir konu. Hani dediğin gibi kripto işin borsa tarafında biraz daha gelir elde etmeyle ilgili durumlar bizleri böyle tetiklediği için kah bilerek kah böyle tam bilmeden de olsa bazı şeyler hakkında yorumlar yapıyoruz ama neden böyle bir teknoloji var işte ve birazdan sohbetin ilerleyen dakikalarında konuşacağımız gibi olay böyle Web3 sıfırlara kadar geldi. Burada nasıl bir dünya var? Biraz böyle onunla birleştirerek Alex'in sunduğu çözümleri teknolojisini de anlatabilirsen harika olur.
Tabii ki. O zaman Avalabs, Avalanche ve AVAX arasındaki bağlantıyı söyleyelim. Avalabs, Avalanche protokolünü geliştiren ve arkasındaki ekiplerden bir tanesidir güncel olarak şu an. Birçok proje, ekip çalışma yapmaktadır. Avalabs ise Avalanche protokolünün güncellemesini, işte farklı ürünlerin geliştirmesini ve ağın devamlı sürdürecek gelişmeleri sağlamaktadır. Avalanche protokolün ismi, kendi ağımızın ismi. AVAX ise bu ağın üzerindeki haberleşme aracı diyebiliriz. Kendi ağın coin'i diyebiliriz AVAX. Avalanche kripto ekosistemine neler katmıştır onlara değinebiliriz. Bildiğimiz üzere daha önceden klasik konsensüs 1970'lere dayanan, daha sonra Bitcoin ile ortaya çıkan Nakamoto konsensüsü vardır. Avalanche ise kendine özgü Avalanche konsensüsünü barındırır. Konsensüs dediğimiz ise sonuçta dağıtık bir yapı, farklı nodların katılmasıyla ortada bir karar mekanizmasının oluşması gerekiyor. Bu nodların ya da işte katılımcıların nasıl karar aldığıyla ilgili algoritmaya biz konsensüs mekanizması diyoruz. Yani insanların nasıl karar alacağını belirlenmesi ve bunun bir kural setine dayalı olması konsensüs olarak adlandırıyoruz. Avalanche konsensüsü 2018'e dayanıyor. Daha sonra protokolün geliştirilmesi ve mainnet'e geçişi var. Mainnet'e 2020 Eylül'de geçiyoruz. 2020 Eylül'den bu yana nispeten genç ve yeni bir ağ olarak düşünebiliriz. Onun dışında Avalanche'ın asıl değer önerisi alt ağ mimarisi ya da kavramı dediğimiz subnetworklerin barındırmasıdır. Subnetwork ise dediğimiz base layer olarak Avalanche ağını düşündüğümüzde insanların kendi özelliklerini, parametrelerini belirleyebildikleri özel ağları inşa edebilmelerini olanak sağlıyor. Yani kendisi tek bir ağdan ziyade alt ağların inşa edildiği kapsayıcı bir ağ olarak düşünebiliriz Avalanche'ı. Blockchain tarafını 3 aşamada düşünebiliriz. Yani Bitcoin ile gelen işte blockchain 1.0 dersek, Ethereum ile gelen blockchain 2.0 ki bunun sebebi de hani Ethereum'un hayatımıza kattığı smart contract dediğimiz akıllı sözleşmelerin hayatımıza girmesi ve programlanabilirliği blockchain 2.0 olarak adlandırılır. Alt ağlı sistemlerin gelişmesi, custom blockchain'leri barındıran yapıların yer edinmesiyle de blockchain 3.0 diyebiliriz bunlara. Avalanche dışında dinleyicilerimiz bilgisi olması için Avalanche ağına benzer iki farklı ağ daha vardır. Birincisi Cosmos. Onlar da hub ve zonlardan oluşur. Avalanche ağında nasıl subnetworkler, subnetler varsa. Diğeri ise Polkadot. Polkadot'ta paralel chain'ler vardır. Bunlar konsept olarak birbiriyle benzeyen 3 farklı ağ diyebiliriz. Bunlar da blockchain 3.0 dediğimiz konsepti oluşturur.
Anladım abi. Vallahi uzun zamandan beri dinlediğim en teknik konulardan bir tanesiydi. Ki bu eminim ki senin böyle günlük yaşamın ve çalışma hayatının içerisinde de oldukça böyle sıradan bir sohbet ortamıdır diye de düşünüyorum. Bunu şimdi biraz da hepimizin böyle anlayabileceği bir noktaya çekmek adına da şunu sormak istiyorum abi. Avalabs kimlere hizmet veriyor? Avalabs'in müşterisi kimlerdir ve o müşterilerin de neleri yapmasını sağlıyor?
Avalabs'in müşterileri, yani burada tek bir müşteri segmentten bahsedemeyiz. Aslında ikiye ayrılıyor diyebiliriz. Avalanche üzerinde kendi uygulamalarını geliştiren bireyseller, ekipler derken, diğer tarafta ise işin daha profesyonel ve kurumsal tarafında yer alan kurumlar, enstitüler, regülatörler diyebiliriz. Hani bu kurumsal dediğimiz de çok farklı işte. PKN'den danışmanlık sektörüne, bankalara kadar uzanıyor. Blockchain tarafında proje geliştirmek isteyen herhangi bir kurumsal bizim müşterimiz olabilir.
Anladım. Yani aslında olayı şöyle özetleyebilir miyiz? Ben çok böyle cahil, yani basit haliyle söylemek istiyorum olayı. Blockchain altyapısı üstünden bir şey yapmak istiyorum. Bir ürün, hizmet vesaire bir şey ortaya çıkarmak istiyorum. Burada da Avalabs'in aslında sunmuş olduğu yapıyla bunu birleştirerek onun altyapısı içerisinde bu blockchain odaklı çalışmayı yapmak istiyorum. Ve o zaman gelip Avalabs'in kapısını çalıyorum ve oradan bir hizmet, yönlendirme, danışmanlık vesaire gibi destekler alabilirim.
Şöyle, ben Avalabs'ın neler yaptığını anlatayım. Hani danışmanlık yaptı sayılmaz. Avalabs aslında bir yazılım şirketi diyebiliriz. Blockchain mimari şirketi. Burada faaliyetleri yani ekipler, projeler, şirketler bizlere tabii ki geliyor. Bizden talepleri neler olabilir? Bizden karşılıklı pazarlama ya da işte co-marketing dediğimiz proje bizim üzerimizde lansman edeceği zaman bunun karşılıklı olarak sosyal medya kanalları üzerinden duyurulması. Sonra product tarafında, ürün tarafında desteğimiz olabilir. Teknik ekiplerin yaşadığı problemler bizim yazılım ekibimiz tarafından soruları cevaplanabilir. Entegrasyon konusunda yardımcı olabiliriz. Aslında şöyle düşünebiliriz. Avalabs bugün 200 kişiye dayanmış bir yazılım şirketi ve Avalanche ise onun ürünü ve bu ürünün sürdürülebilirliğini sağlayan bir ekip diyebiliriz. Tabii ki bu noktada sorulu olan, desteği olan şirketler her zaman kapımızı çalabilir. Avalabs'ın şöyle bir kası da var. Avalabs'ın farklı entitilerle bir araya gelip kurmuş olduğu Blizzard isimli fonu var. Bu fon ile üzerinde proje yapmak isteyen ve gelecek vaat ettiğini düşündüğü başvurusunu yapan ekiplere, projelere, şirketlere kendisi yatırım yapabiliyor. Böylelikle ekosistemi destekleyen bir fonu da mevcut. Bu da Avalabs'ın sunduğu kaslardan bir tanesi, sahip olduğu kaslardan bir tanesi diyebiliriz.
Anladım abi, güzel. Şimdi burayı biraz daha böyle açtığımızı ve daha anlaşılır bir seviyeye indirgediğimizi düşünüyorum ben. Bölümün tamamını bu konu üstünden böyle devam ettirmek istemiyorum. Çünkü bir yandan da işin buradan aldığınız biraz içgörülerle de işte Web 3.0 boyutuna ve mevcut iş modelleriyle olan birleşimine doğru da gitmek istiyorum. Ama eğer burada anlaşılmamış olan noktalar varsa, soruları olan varsa lütfen bana yazarlarsa ben de Avni'ye sorup.
Direkt bana da yazabilirler işte Twitter'dan, LinkedIn'den vesaire. Soruları olan varsa mutlaka yazsın. Hani işbirliği yapmak ya da projesi olan, fikri olan herkes ulaşabilir. Bu arada sürçülisan ettiysem de kusura bakmayın. Ben de biraz heyecanlıyım.
Yok ya, bir de küçülçülisan, estağfurullah. Şimdi abi burada bahsettiğin o üniversitedeki senin o Çin'e gittiğin dönemi hatırlıyorum. İşte o dönem pek çok kişi anımsıyordu zaten. Birdenbire kripto dünyasının girişi, işte böyle abi mesele kripto değil, asıl teknoloji blockchain'de falan gibi konuları böyle daha yeni yeni içselleştirmiştik derken bir yandan karşımıza şimdi Web 3.0'lar geldi. Metaverse diye bir evrenden bahsediliyor. NFT'ler var vesaire. Böyle yine karma karışık. Daha burayı tam çözememişken şu anda yeni buraya geldi. Farklı bir yapının içerisine düştük. Bir yandan da bizim hep işte girişimlerle işte kurumların içerisindeki inovasyon odaklı hayata geçirilen süreçleri yürüten kişilerle de konuştuğumuz şöyle konular var. Yani bu tarz durumları takip etmek zorundayız. Hatta takip etmenin ötesinde de iş modellerimize bunları bir şekilde adapte etmek zorundayız. Çünkü ilerleyen günlerde belki bir yıl, belki beş yıl sonra bu işler karşımıza çıkmaya başlayacak ve şu anda Web 2 odağında giden çözümlerle, yaklaşımlarla, teknolojilerle, iş modelleriyle, pazarlama metotlarıyla muhtemelen bunu devam ettiremeyeceğiz. Şimdi bu bahsettiğim durumu göz önünde bulundurursak bir girişim için ayrı olarak soruyorum. Bir de işte bir kurumun içerisindeki yeni hayata geçirilmek istenilen bir proje için ayrı olarak soruyorum. Eğer bunlar birleşiyorsa bu arada lütfen söyle, yani ikisi için de aslında şöyle ortak durumlar var diyorsan o da okey. Nelere dikkat edinmeli? Burada Web 3.0 ile ilgili yeni bir şey hayata geçirirken şunlara minik minik yer verebilirsiniz. Yani bu basit bir satın almayla ilgili bir girişim de olabilir. İşte olayın pazarlanmasıyla ilgili bir şey de olabilir. İşin PR süreçlerini destekleyecek bir çalışma da olabilir. Diyeyim, biraz böyle bir geniş kapsamda konuyu ele alıyorum. Bu şekilde bir sana bırakayım, beraber açalım sonra.
Tabii ki. Şöyle genel bir kanı var ya da gözlemlediğimiz. Birçok şirket bize geliyor, kapımızı çalıyorlar ama hani fikirleri var ya da blockchain tarafında bir şey yapmak istiyorlar. Ama hakikaten blockchain ne kadar gerekli, blockchain'e dokunan bir noktası var mı? O noktada şüphelerimiz oluyor. Çünkü işin hani PR demişken olay sadece PR tarafında kalmamalı. Şirketler bunlara uzun vadeli yatırım olarak bakmalı. Tabii ki gündemden geri kalmadığını göstermek ve şirketin kendini geliştirdiğini göstermek gayet güzel bir ifade şekli. Ama şirketler kısa vadeli yaklaşımlardan ve hani hızlı çözümlerden ziyade uzun vadeli ve yere basan kurumların, holdinglerin daha çok çıkarlarını kapsayacak projelere ya da adımlara yönelirlerse çok daha kazançlı olacaktır ya da çok daha besleyici olacaktır. Örnek verirsek işte Metaverse'de yer almalar ya da işte showroomlar açmalar, işte NFT çıkarmalar, NFT dağıtmalar, işte farklı sertifika programlarının yapılması, blockchain hızlandırma programlarının yapılması, farklı farklı use case'ler görüyoruz en kolay ve hızlı şekliyle. Bu noktada benim önereceğim, hani var olan şirketler ya da kurumlardan başlarsak, var olan iş modellerini, iş akışlarını blockchain'in nerelerde kullanabilirler, hangi parçaların, hangi bölümlerini blockchain'e taşıyabilirler, onları iyice bir sorgulamaları gerekiyor. Blockchain gerçekten gerekli mi ya da ihtiyaç duyulan operasyonel verimliliği sağlıyor mu? Bu noktada bir iç sorgulama yapmaları gerekiyor. Bir yandan da hani global konjektürle de paralel gitmeleri gerekiyor ki farklı şirketler hangi projeler üzerine çalışıyorlar, gündemleri ne, onları da tabii ki takip etmeleri gerekir. Sonrasında şöyle bir şey olabilir. Hani var olan iş modellerini taşıyabilirliğini sorgulamalarını istedik ama bir yandan da birçok şirket, geleneksel şirket şu an için eskiye nazaran yapmadığı farklı iş modelleri üzerine artık kaymalar yapıyor. Bu noktada geleneksel iş modelleri yanına var olan ya da potansiyel görünen yeni iş alanlarına da girişler yapılabilir tabii ki.
Orada bir örnek vermek gerekirse nasıl bir şey geliyor aklına bunu söylerken?
Ya mesela burada şeye bakabiliriz. Patent alan kurumlara bakabiliriz. Aldığı patentlerle kurumu gerçekten yaptığı işler hani ne kadar çakışıyor? Yüzün üzerine patent almış kurumlar var blockchain tarafında. Bu alınan patentlere baktığımızda biraz bize farklı dinamikler, farklı ipuçları bize veriyor. Burada şirketler neler yapabilir? Öncelikle okuryazarlığı arttırmak adına sertifika programları, daha sonra daha somut çıktılar için hızlandırma programları yapılabilir. Birçok kurum bizim kapımızı hackathonlar için çalıyor. Yani yazılım yarışmaları için. Ki bu noktada şirketler, holdingler ya da işte startuplar da dahil kendi yazılım gücünü güçlendirmek adına sahada böyle yazılım ulaşarak kendi yazılım kaslarını güçlendirebilirler. Ayrıca çok da güzel bir beyin fırtınası ortamı sağlıyor. Hiç ummadığınız çok parlak fikirlerle de karşılaşabiliyorsunuz. O açıdan örneklerden birisi bu olabilir. Şunu örnek verebilirim. Benim sevdiğim bir örnek bu. Mesela tam hatırlamıyorum ismini ama Tayland'da bir banka mesela bir yatırım fonu var ve dünyada gelecek vadettiğini düşündüğü, desteklemek istediği projelere yatırım yapıyor. Bu Silikon Vadisi'nde de desteklediği proje var. Atıyorum Avrupa'da da var. Ama bu Tayland'dan çıkıp bir bankanın globalde blockchain projelerini bu şekilde desteklemesi benim gayet hoşuma gitmişti.
Yani aslında mesele destek vermenin ötesinde de başka bir şey diye anlıyorum. Yani bir işbirliği geliştirme yaklaşımı, öyle değil mi? Yani orada tam bir destek veriyor, önünü açıyor. Belki bazı konuların know-how'ını paylaşıyor, teknoloji konusunda yardımcı oluyor vesaire vesaire. Ama bir yandan da aslında ortaklaşa bir şeyler geliştiriyor. Aslında bu da bize ortak inovasyon dediğimiz. Şu anda halen daha işte Web 2 odaklı projelerde de işte başka böyle yeni nesil diyebilecek olduğumuz farklı iş modellerine sahip girişimlerle kurumlar arasında da oluşturmaya çalıştığımız genel mantık halen daha Web 3 tarafında da devam ediyor. Hatta senin bu söylediklerinden de gözlemlediğim kadarıyla daha da büyük bir önem arz ediyor aslında. Hep beraber bir araya gelerek bir şeylerin keşfedilmesi gereken ve çok daha ciddi emekler verilmesi gereken bir dünya var, öyle değil mi?
Kesinlikle. Çünkü blockchain ve kripto alanı dediğim gibi çok yeni. Aslında teorik olarak çalışmaları çok önceye dayanan ama hayatımıza işte 2009'da Bitcoin ile giren ve son birkaç yıldır iyice aşina olduğumuz bir sektör. Çok hızlı gelişmeleri mevcut. Çok hızlı bir sektör. Bu sebeple her zamankinden daha fazla bir oranda işbirliğine ya da birlikte çalışmaya ihtiyaç var. Bu noktada işte kurumların, bireylerin kurumlardan, girişimlerin işte kurumsallardan ya da karşılıklı öğreneceği, birbirini karşılıklı olarak geliştirebileceği çok alan var. Bu sebeple hani burada ortak inovasyon kültürünün ya da kurum içi girişimciliği destekleyecek çok önemli bir zemin var. Bu Web 2'den çok daha büyük önem atfediyor. Çünkü herkes bu sektörü içinde yer almaya çalışıyor. Herkes bu sektörü öğreniyor. Dinamiklerini öğrenmeye, kavramaya çalışıyor. O yüzden bu tarafta kurum içi girişimcilik ve birlikte çalışma kültürü ve birlikte öğrenme kültürü çok daha önemli.
Kesinlikle katılıyorum. Şimdi aslında yavaş yavaş işin sonuna doğru da geliyoruz ama bir yandan da söz arasına dedin yani PR için de bir şeyler yapmanın ötesine geçmek lazım. Hani tamam o da güzel, farkındayım, bir şeyler bakıyorum falan göstermek etkili bir şey ama bir yandan da gerçek aksiyon ve çıktılara ihtiyacımız var. Orada mesela şimdi ismini vermeyeceğim ama bir markanın çeşitli ürünlerini doğrudan NFT olarak satıyor. Daha doğrusu NFT'sini de çıkardık diye de duyuruyor. Şimdi işin PR boyutunu geçiyorum. Orayı zaten yorumumuzu söyledik de. Bir NFT çıkarmanın bir marka için, bir perakende markası olsun, tamam, ve orada bazı ürünlerin NFT'si olsun, bu nasıl bir değeri var veya bir değeri var mı? İşte şu an hani sanat camiasında, yeni yeni müzik camiasında falan kabul görüyor ya, kurumlar için bunu düşünürsek orada nasıl bir duruşu var sence bu NFT yaklaşımının?
Şöyle, NFT dediğimiz hani size aitlik kazandıran özel bir hani token yapısı. Bunun müzik sektöründe, sanat sektöründe görmemiz çok normal ve henüz gideceği çok yolda var. Çok güzel kapılar açtı, açmaya devam ediyor. Ama her şirketin birbirini takip edercesine ve hani kopyala yapıştır mantığıyla NFT çıkarması biraz şey, PR'ın ötesine geçemiyor. Çünkü çıkarmış olduğunuz NFT'lerin utility'lerini, yani faydalarını ya da özelliklerini de iyice düşünmeniz. Hani sadece o çıkardığınız JPEG'den öteye geçmeli yani. İnsanlara değer atfetmelisiniz. Bunu sağladığınızda aslında kullanabilirliği, kullanışlığı artıyor. Yoksa NFT çıkardınız bitti ama o NFT tekrar hani kullanılmayacaksa, arkasında bir özellik yoksa, bir fayda sağlamıyorsa sadece bir basın bülteninden ya da haberden öteye geçemiyor.
Bunu peki nasıl anlamlı hale getiririz? Yoksa anlamlı hale geldiği için mi aslında bu yapılır gibi? Böyle felsefi bir konuya gittik şeydi ama.
Evet, farklı bir yaklaşım oldu bu. Tavuk mu yumurta, yumurta mı tavuk oldu? Burada mesela NFT'lerin loyalty programlarında, bu sadakat programlarında kullanılması çok mantıklı ve yani şirketlerin, işte kurumsalların neredeyse hepsinin bir loyalty sadakat programı var. Bu noktada müşterilerin kendilerini daha özel hissetmeleri, onlara daha böyle özelleştirilmiş paketlerin, programların ya da servislerin sunulması daha anlamlı hale gelebilir ve işin tabii ki sonuçta şirketler bunu yapıyor ama insanlar da hakikaten NFT nedir diye buna kafa yoruyor ve servisini aldığı, hizmetini aldığı bir şirketin ona bu şekilde yaklaşması tabii ki müşteri tarafından memnuniyet yaratacaktır. Dediğin gibi hangisi birbirini destekliyor? Şu an var olan hani sadakat programları sadece bir örnek. Onların NFT'lerle desteklenmesi olabilir geleneksel tarafta. Ya da NFT çıkarıp o NFT'nin arkasına farklı özellikler ekleyebilirsiniz. Yani NFT'yi kullanışlı hale getirebilirsiniz. Olmayan yeni bir bakış açısı kazandırabilirsiniz.
Anladım abi, süper. Bu konu kafama takılan da bir hadiseydi. Bir yandan da böyle tam yeri geldi. Seni de bulmuşken sorayım dedim.
Artık şey var mesela, şunu söyleyebilirim. NFT çıkarmanın ötesinde artık şirketler hani sonuçta Web 3.0'la ve yani blockchain tarafıyla gündeme gelen blockchain gaming, Web 3 gaming konseptini artık insanlar düşünmeye başladı. İşte NFT çıkarmanın ötesinde artık kimi şirketler maskotlarıyla vesaire oyunlaştırılmış böyle farklı senaryolar üzerine kafa yormaya başladığını söyleyebilirim.
Zaten işin en çok oyun tarafıyla Web 3.0 herhalde bir hızlı bir bağdaşmaya doğru gitti anlıyorum ama.
Evet, çünkü oraya da değineyim. Çünkü şöyle, Web 3 oyun tarafı, blockchain gaming tarafı hakikaten gelirin demokratikleştirilmesine çok müsait. Siz oyun oynayarak oyun gelirlerini, işte oyundan kazanmış olduğunuz oyun içi itemlerini fiziki olarak nakite dönebiliyorsunuz. Bu insanlar için çok güzel bir gelir kaynağı olmaya başladı. Bu finansal kapsayıcılık dediğimiz çok güzel bir kavramın arkasını dolduruyor. Şöyle, insanlar artık Güneydoğu Asya'da oyun oynayarak kendilerini, ailelerini, evlerini geçindirmeye başladı. Afrika keza öyle. Çünkü insanların maddi durumları kötü ve hakikaten hızlıca kazanca ihtiyaçları var ve bunu oyun oynayarak kazanç sağlama onlara çok cazip geliyor. Ve blockchain tarafındaki bu merkeziyetsizlik ve demokratik yapı olgusu tarafı çok güzel destekliyor.
Anladım, süper. Şimdi yavaş yavaş dediğim gibi sona doğru geliyoruz ama tam da bu kapanışa geçip son yorumları almadan önce şunu da sormak istiyorum. Burada mevcut da bildiğimiz sektörler var ya bizim şu anda, işte perakende var, moda var, tekstil var, tasarım var, işte ne bileyim ben, çimento var vesaire vesaire, bir sürü böyle sektörlerimiz var. Bu günümüz dünyasındaki bu bahsettiğimiz sektörlerden hangileri şu anda bu Web 3.0 dünyasına hızlı bir şekilde giriş yapmış durumdalar ve burada gerçekten evet bu sektörde bu firmalar bir değer üretiyor diyecek olduğun böyle bir gözlemin var mı?
Şöyle, hangi sektörler ağırlık kazandı ya da öncelikli olarak gelişmelere sahip oluyor onları söyleyebiliriz. Tabii ki bankacılık, finans tarafı bayrağı taşıyan sektör. Orada ödemelerden tutun da farklı birçok alanda ne denir, blockchain tarafı yenilik kattı ya da en hızlı gelişmeleri burada görüyoruz. NFT'lerden, metaverse'lerden bahsettim. Bunu desteklediği sektörlerde moda sektörü var. Artık insanlar denemelerini metaverse'lerde yapıyor. Lansmanlarını metaverse'lerde yapıyor. Moda evleri, duyduğumuz birçok moda şirketi, sanat, eğlence sektörü. Bunlar şu anki hani finans sektörünün arkasından blockchain tarafına en hızlı entegre olmuş iş akışlarının ya da güncel iş modellerinin tokenize olduğunu gördüğümüz sektörler diyebiliriz. Gelecek neresi var? İşte tedarik zinciri ya da farklı biraz daha operasyonel kaçan sektörlerin hani daha geriden geleceğini, belki 3 ila 5 yıl, belki biraz daha fazla süreye ihtiyaç olduklarını düşünüyorum. Sanırım bunları söyleyebilirim. Hani ilk aklıma gelen bunlar şu an için blockchain rüzgarını arkasına almış sektörler diyebiliriz.
Anladım abi, süper. Burada o zaman aslında olayı şöyle anlıyorum. Belli böyle olayı lead eden sektörler var şu an için ve aslında çoktan da giriş de yapmış da durumdalar. Bazı sektörlerde henüz biraz daha gözlemleme durumunda, buraya girmemize gerek var mı, girebilir miyiz vesaireyi soruyorum.
Kesinlikle biraz o var. Şirketler, hani kurumsallar biraz daha mesafeli. Ama hani şunu görüyoruz. Web 3.0 tarafına Web 2'den bir taşınma, bir geçiş söz konusu. Web 2'de kullandığımız uygulamaların, platformların karşılığını Web 3'te artık gün gün daha fazla görmeye başlıyoruz. Finans ve bankacılıkla başladık. Artık sosyal medya uygulamalarına. Hatta şunu söyleyebilirim sana. Geçenlerde Solana kendi telefonunu çıkaracağım. Blockchain tabanlı uygulamaların blockchain tabanlı farklı uygulamalar olacağını. Artık Silikon Vadisi'nde ve Web 2.0'da gördüğümüz iş modellerinin ya da işte uygulamaların, platformların blockchain'de karşılığını daha fazla göreceğiz, daha hızlı göreceğiz. Şimdi 2017-2018 döneminden bahsettik. Pandemiyle birlikte 2021-2022 hani bu sezon var. Bir sonraki döngüde ayakları yere daha sağlam basmış ve tabii ki bu bir sonraki döngüye kadar dayanabilen şirketleri gördüğümüz ve çok daha somut iş modellerine rastlayacağımız bir gelecek bekliyor bizi. Kurumlar için ya da bireyseller için, şirketler için çok güzel bir dönem. Çünkü neden? Bir hype dağıldığında asıl inşa etme dönemi, kendini geliştirme dönemi başlıyor. Bir sonraki döngüye kadar projeler, kurumlar, bireyseller kendilerini çok güzel yetiştirebilirler. Burası aslında biraz daha inşa dönemi. Önümüzde belki 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl var. Kurumların, projelerin blockchain'e nasıl daha fazla entegre oluruz ya da hangi iş modellerimiz blockchain'i taşıyabiliriz ya da projelerin ise blockchain tarafında neresi açık, bunun geleneksel tarafta nerede bir köprü görevi görebiliriz? Bunları düşünmesi ve üzerine hani konsept çalışmalarını yapması, ilk ürününü çıkarması için gayet güzel bir zamanlama. O yüzden hep birlikte okuma, öğrenme dönemindeyiz.
Anladım abi, süper. Valla bu konu hakkında böyle biraz daha derinleşmemi sağlayan bir bölüm oldu. Eminim bu bölümü dinleyenler içerisinde çok daha konunun derinliklerine hakim olanlar da vardır. İşte benim gibi yeni yeni öğrenenler de vardır. Daha hiç böyle başlamamış, ilk defa aşina olup hatta belki bazı noktalarda ne konuşuluyor ya burada falan demiş kişiler de vardır.
İstersen o noktaya da değinelim. Kısaca vaktini daha fazla almayayım. Şöyle adlandırabiliriz. İlk defa hani dinleyen, işte aşina olmayan ya da işte kendini bu sektöre atmak isteyenler varsa hani neler önerebilirim onu söyleyebilirim. Kriptonun çok aktif olduğu mecralar var. Birincisi Twitter. Kripto Twitter'da insanları, işte proje önderlerini ya da işte ekosistemde söz sahibi olan, etkiye sahip olan profilleri takip etmesini öneririm. Sonra ilgili duydukları, araştırdıkları projelerin Discord'larına, Telegram'larına girmelerini öneririm. Orada soruları varsa sorularını sorabilirler. Sadece Avalanche spesifik değil. Her projenin kendi sosyal medya mecraları var ve bütün projeler komünitelerine çok değer veriyor ya da vermeye çalışıyor. Bu yüzden sizin sorduğunuz, öğrenmeye açık olduğunuz her alanda size destek olacaklardır. Daha sonra Telegram'da Atakan ile paylaşırım. Benim takip ettiğim, haber akışını takip ettiğim derleme birkaç tane kanal var. Haber bülteni şeklinde veriyor. Bülten demişken farklı mail bültenleri var. Size günlük mail atıyor. Türkçe ve yabancı. Onlar olabilir. Sonra size önerim Atakan'ın yaptığı gibi blockchain tarafında özelleşmiş farklı konuklara yer veren podcastler var. Onları dinlemenizi öneririm. Kitap okuyabilirsiniz tabii ki. Yerli yabancı çok güzel kaynaklar var giriş yapmak için. YouTube'da ya da farklı mecralarda videoları, eğitici içerikleri dinleyebilirsiniz. Bu podcast'in özelinde ya da sonrasında sorunuz olursa Atakan'a ya da bana tabii ki ulaşabilirsiniz.
Süper vallahi abi, teşekkür ederim. Ben aslında son böyle eklemen var mı diye soracaktım ama sen onları yaptın abi. Yine de şu eksik kaldı, şuna da dokunayım. En son işte girişimler veya kurumlar için şunun altını çizeyim dediğin bir yer var mı? Varsa onu alalım.
Son sözlerim ise şöyle olabilir. Şirketlerin, kurumların kendi iş modellerini blockchain'e taşımaları ya da blockchain'le proje geliştirmeleri için bu noktada kendi insan kaynağını yetiştirmeye odaklanmaları bence en güzel yatırım olur. Bu noktada farklı sertifika programları, hızlandırma programları, kurum içi girişimcilik programları vesaire tasarlanabilir. İçerideki insan kaynağı yetiştikten sonra iş yapışı en iyi onlar bildiği için kendilerinin ne noktada blockchain'e entegre edebilirler, blockchain'le nerede anlamlı bir iş modeli çıkarabilirler. Bu noktada çok güzel fırsatlar çıkabilir. Benim önerim hani genel tabiriyle kurumların insan kaynağı yetiştirmeye, insan kaynağına yatırım yapmaya yönelmeleri. Girişimciler için ise ya da işte projeler için ise şöyle güzel bir avantaj var. Çok farklı ekosistemler var. Sadece Avalanche değil. Avalanche dışında çok farklı birinci katman protokoller var. Kendi projelerinizi istediğiniz gibi destek bulabileceğiniz, yatırım bulabileceğiniz, farklı yatırımları karşılaştırabileceğiniz bir yatırım ortamı var. Ve şöyle ki bu platformlar, ekosistemler kendileriyle yarış halinde. Siz onlar için aslında çok değerlisiniz. Bu sebeple takıldığınız noktalar, sormak istediğiniz alanlar, proje ekosistemlerin vizyonu, gideceği yön vesaire farklı alanlarda önerim gerek Twitter olsun, gerek LinkedIn, farklı mecralar üzerinden ekiplere, kuruculara ya da işte iş geliştirme birimlerine ulaşmanız sizin için aslında çok güzel bir kaynak ortamı var. Ve soru sormaktan, ekiplere, projelere ulaşmaktan, yatırım, destek aramaktan çekinmeyin. Ve Web 2.0'daki o klasik Türkiye'deki 70 milyon, 80 milyon nüfus var. Birkaç milyonu bile olsa hani güzel bir iş modeli olur kafasıyla değil de birinci günden itibaren global düşünerek, global iş yaparak bunu kendinize görev edinmeniz hani en doğrusu olur. Sonuçta kripto dediğim sadece Türkiye'den ibaret değil. Sınırsız global bir ekosistem. 7/24. Ne kadar global amaçlarsanız sizin için o kadar iyi olacak. Hatta şunu da söylemek isterim. Kripto tarafında çok fazla etkinlik oluyor. İşte gerek Ethereum etkinlikleri, gerek Avalanche etkinlikleri, gerek farklı ekosistem etkinlikleri ya da onun dışında işte farklı genel etkinlikler. Sizlerin bunlara katılmanızı, insanlarla birebir yüz yüze network edinmenizi öneririm. Çünkü hala insanları hani Web 3.0'la işte kripto ile bunu ne kadar açsak da remote kültürünü edinsek de hala iletişim yüz yüze en etkili. İsterseniz bu ekibinize yazılımcı katmak olsun, isterseniz yatırım almak olsun. Gidin yurt dışındaki etkinliklere katılın. Farklı ekosistemlerin olsun. Bu noktada kendinizi geliştirin ve ne kadar network'e sahip olursanız sizin için o kadar da iyi. Başka ekleyebileceğim şöyle bir güzel bir taraf var. Ben burada üniversite blockchain kulüplerine değinmek istiyorum. Türkiye'de çok güzel blockchain kulüpleri var. Çok şahane çocuklar var. Türkiye'de çok ciddi hani alttan gelen bir yetenek havuzu da var. Bunlar da sizin işinize yarayabilir. Atakan söyleyeceklerim bu kadar. Ya eksik kalmak istedim, her yere dokunmak istedim. Çok yüzeysel oldu hani daha derinlemesine. Belki gelen soruların üzerine farklı bir tamamlayıcı yayın daha yaparız. Avalanche üzerine daha spesifik bir yayın olabilir. Çok yüzeysel kaldı. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok genel oldu. Umarım faydalı olmuştur.
Vallahi yani bu konunun sana genel gelmesi abi oldukça doğal. Bu kadar işin içerisinde derininde bulunan birisi olarak. O yüzden hiç öyle düşünme ama bu teklifi ben değerlendiririm. Biliyorsun bizde Bubbleworks tarafında 16 tane kanalımız var. Burada bu işi daha ayrıntılı bir şekilde ele aldığımız içeriği de mutlaka üretmek isteriz. Ama bir yandan da bu içerik aslında amacına ulaşmış bir noktada. Neden? Çünkü olayın böyle iş modeli bakış açısıyla nasıl ele alınması gerektiği, ne gibi fırsatlar olduğu, bunun hem kurumlar hem de girişimler tarafından nasıl değerlendirilebilecek olduğu gibi konuları biraz merak ediyorduk ve burada da aslında bu soruların pek çoğunun da cevabına ulaştığımızı düşünüyorum ama dediğin gibi konu gerçekten derin bir konu ve böyle işte bir tane bölümde, iki tane bölümde olacak bir şey değil. Belki seriler buna ayırıyor olmak lazım. Fakat buradaki amacımız en azından nerelere nasıl bakmak gerekiyor üstüne hem bir tetikleme hem de ufak da olsa minik bir böyle yol haritası sunabilmek. Bir de bak buralarda özellikle olayın daha böyle henüz uzağında duran kişiler için söylüyorum. Bak buralarda ciddi durumlar var diye böyle bir işaret fişeği aslında yakmak istiyoruz. Dolayısıyla bu yüzden katıldığın için ben sana çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık, emeğine sağlık.
Ben teşekkür ederim. Son bir şey eklemek istiyorum. Şirketler, projeler kriptoda yer edinmek istiyor. İş modellerini buraya taşımak istiyorlar ama hani şöyle güzel bir söz var. Kriptoya girmek kolaydır, çıkmak zordur. Önemli olan kriptonun itibarınızı yönetmek. Sonuçta o itibarınızı korumak önemli. Hani girerken kısa vadeli kazanımlar, kazançlar yerine ister kurum olsun, ister startuplar olsun. Hani bu noktada uzun düşünmek ve sizin itibarınızın sonuçta her şeyden önce geldiğinizi bilmek bu noktada önemli olacaktır.
Tekrardan hem bütün dinleyicilerimize hem de abim sana teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
Üçlü lisan ettiysem tekrar kusura bakmayın. Keyifli bir yayında Atakan teşekkür ederim tekrar bana yer verdiğiniz için. Tekrar görüşmek üzere.
Sevgili dinleyiciler, bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, merakla ve yenilikle kalın. Görüşmek üzere.